Bugün senin için oldukça çarpıcı bir haberle başlıyoruz. YouTube, eski başkan Trump'la arasındaki davayı kapatmak için tam 24,5 milyon dolar ödemiş.
Evet, bu ödeme teknoloji ve siyaset dünyasında yine hani tansiyonu yükselten bir gelişme oldu diyebiliriz.
Kesinlikle. Peki, bu sadece münferit bir olay mı, yoksa daha büyük bir resmin parçası mı? Senin için incelediğimiz kaynaklar ne diyor bu konuda?
Kaynaklar ilginç bir tablo çiziyor aslında. Sadece YouTube değil, Meta yani Facebook ve Instagram, hatta X eski Twitter.
Onlar da mı?
Aynen, onlar da benzer davaları hem de yine milyonlarca dolarlık anlaşmalarla kapatmışlar. Hatta işin içinde Paramount, ABC News gibi medya devleri bile var.
Vay canına. Yani ortada belirgin bir örüntü var gibi duruyor.
Evet, sanki bir trend oluşmuş. İşte biz de bugün seninle bu örüntüyü biraz deşmeye çalışacağız.
Amacımız ne? Yani bu ödemeler sadece aman davayla uğraşmayalım demek mi? Yoksa şirketlerin daha derin, belki de hani nüfus satın alma gibi bir stratejisi mi var?
Tam olarak bunu anlamaya çalışacağız. Kaynaklar bu konuda farklı ipuçları veriyor. İstersen YouTube vakasıyla başlayalım, hani olayın fitilini ateşleyen şeyle.
Tamamdır. Her şey 6 Ocak 2021 Kongre binası baskını sonrasına dayanıyor, değil mi? YouTube, Trump'ın hesabını askıya almıştı.
Evet, gerekçeleri de içeriğin daha fazla şiddeti tetikleyebileceği yönündeydi. O zamanlar çok konuşulmuştu bu karar.
Trump da tabii dava açtı hemen. Ekim 2021'de hesabının haksız yere kapatıldığını, sansürlendiğini iddia etti.
İşte o dava şimdi bu 24,5 milyon dolarlık anlaşmayla sonuçlandı. Rakam gerçekten büyük.
Peki bu paranın tamamı Trump'a mı gidiyor? Kaynaklar ne diyor?
Şöyle, paranın aslan payı yani 22 milyon doları Trump'ın isteğiyle belirli vakıflara ve projelere bağışlanacakmış. Ulusal Alışveriş Merkezi Vakfı gibi yerlere. Bir de Beyaz Saray'da bir balo salonu projesi varmış.
İlginç. Kalan kısım?
Kalan yaklaşık 2,5 milyon dolar da davada adı geçen başka isimler arasında işte yazar Naomi Wolf gibi, Amerikan Muhafazakar Birliği gibi taraflar arasında paylaştırılacakmış.
Trump'ın avukatının bir sözü var dikkatimi çekti. Yeniden seçilmeseydi sonsuza dek mahkemede kalırdık demiş. Zamanlamaya bir vurgu var sanki.
Evet, o yorum önemli. Seçim atmosferiyle bir bağlantı kuruyor gibi. Ama dediğim gibi bu sadece YouTube'a özgü bir durum değil.
Diğer örnekleri de konuşalım o zaman. Kimler var başka?
Meta yani Facebook, Instagram, onlar da benzer bir davayı tam 25 milyon dolarla çözmüş.
25 milyon.
Evet. X yani Twitter, oradaki rakam da yaklaşık 10 milyon dolar civarında. Medya tarafına bakarsak Paramount 16 milyon, ABC News 15 milyon dolar ödemiş farklı davalarda.
İnanılmaz. Yani teknoloji devleri ve büyük medya kuruluşları hepsi milyonlarca dolar ödüyor. Bu tablo karşısında uzmanlar ne diyor? Bir yorum var mı?
Var olmaz mı? Richmond Üniversitesi'nden hukuk profesörü Carl Tobias'ın yorumu bence durumu özetliyor. Tobias buna açıkça etki satın alma diyor.
Etki satın alma mı? Yani
Yani şirketlerin olası bir ikinci Trump yönetiminin gözüne girmeye çalıştığını öne sürüyor. Bu ciddi bir iddia tabii.
Yani sadece davadan kurtulmak değil, bir nevi geleceğe yatırım, siyasi bir güvence arayışı. Mantıklı olabilir mi? Alphabet için, yani Google ve YouTube'un ana şirketi için 24,5 milyon dolar nedir ki?
İşte kaynaklar da tam ona dikkat çekiyor. YouTube'un sadece bir çeyrekteki reklam geliri 9,7 milyar dolar. Yani 24,5 milyon dolar maliyet açısından bakınca çok küçük bir rakam.
Devede kulak yani.
Aynen öyle. Bu da stratejik bir hamle olasılığını güçlendiriyor. Zaten son zamanlarda Alphabet yöneticilerinin, CEO Sundar Pichai, hatta kurucu ortak Sergey Brin'in bile Trump'la görüştüğüne dair haberler çıktı. Yapay zeka konuşmuşlar sanırım. Eskiden gergin olan ilişkileri düzeltme çabası gibi duruyor.
Bir de işin ilginç tarafı, bu anlaşmayla hemen hemen aynı zamanda YouTube bazı politikalarını da değiştirdi, değil mi?
Kesinlikle. Zamanlama çok manidar. Anlaşmadan hemen sonra YouTube dedi ki, daha önce Covid veya 2020 seçimleri hakkında yanlış bilgi yaydığı için yasakladığımız bazı içerik üreticilerini geri alıyoruz.
Oo, bu önemli bir değişiklik.
Dahası da var. Biden yönetiminin baskısıyla ifade özgürlüğünü kısıtladıkları yönündeki iddialar üzerine açılan bir soruşturmaya yanıt olarak içerik denetim politikalarını biraz gevşeteceklerini de belirttiler.
Trump'ın avukatı bu politika değişiklikleri anlaşmanın şartı değildi, sadece konuşuldu demiş. Ama yine de.
Yine de zamanlama dikkat çekici, evet. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Sosyal medya platformları siyasetle ilişkilerinde çok hassas bir ipin üzerinde yürüyorlar.
Bir yanda ifade özgürlüğü tartışmaları, diğer yanda platformun sorumluluğu, bir yandan da ticari ve belki de siyasi çıkarlar. Çok katmanlı bir durum.
Aynen öyle. Gördüğün gibi teknoloji devleri, medya kuruluşları ve siyasi figürler arasındaki bu ilişkiler ağı oldukça karmaşık. Ve milyonlarca dolarlık bu anlaşmalar işin içine yeni bir boyut katıyor. Kaynaklar bize bunun sadece hukuki bir gereklilik mi, yoksa dediğimiz gibi stratejik bir manevra mı olduğunu düşündürüyor. Ama net bir cevap vermek zor.
Peki, bütün bu konuştuklarımızı düşününce sana son bir soru sormak istiyorum. Sence bu tür yüksek meblağlı anlaşmalar ve platformların bu tür hani politika ayarlamaları, gelecekte siyasi tartışmaların platformlardaki seyrini nasıl etkiler? Bu platformların tarafsızlık algısı ne olur? Üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru, ne dersin?